Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Elif Mencet imzalı Kibir Şirkin Kardeşidir başlıklı yazıyı aktaracağız. İnsanın kendini dev aynasında görmesi gibi bir şey kibir olduğundan daha büyük, daha yüce, daha güzel, daha bilgili, daha güçlü, kuvvetli, daha akıllı, daha. Bu dahalar o kadar çok ki ancak özü ortak, ben herkesten üstünüm. Kendi acizliğini görmezden gelip bir kenara bırakarak geçici bir takım dünyevi unvan, servet ve şöhret gibi vasıfları sahiplenmesi, bunları şahsına izafe etmesi yüzünden de kendini bunlara sahip olmayan kimselerden üstün görme çabası. Hadis-i şerifte buyrulur: kibir, hakka razı olmamak, insanları küçük görmektir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ne güzel ifade eder. Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Kendini beğenen nice kimseleri gördük ki sonu hüsran oldu. Bırakın sizi değerli kılan şeyleri başkaları görsün, beğensin. İnsanlara bakın ben şuyum, buyum deme. Rabbimin sana verdiği belki birçok kimsede olmayan bir takım kabiliyetlerin olabilir. Ama eserden müessire git, yani bunların sana yaratan tarafından verildiğini, yine onun yolunda kullanman gerektiğini bil. Bunlar istifade etmen ve insanların hizmetinde kullanman için verilmiş birer emanet. Ya hayatın devam ederken bir gün senden geri alınacak ya da ölümle birlikte. Öyleyse bu imkan ve kabiliyetleri kullanma fırsatın varken hayra kullan. Bunları kötüye kullanmak da elinde, kendine kibir, gurur sebebi yapıp kendi kendine zarar vermekte. Neticede hiçbirinin sahibi sen değilsin. Hepsi muvakkat bir emanet. Bir gün sahibine teslim edeceksin. Gönüllü ve müsterih bir şekilde ya da mahcubiyet içinde ve zorla. Kibrin insanı ne gibi felaketlere götüreceğini görmek istersen tarihe bak. Rivayete göre şeytan bir zamanlar meleklerin hocası olduğu halde kibri yüzünden ne hallere düştü? Bel'am bin Baura, Karun, Nemrut ve Firavun hep kibirleri yüzünden helak oldular. Şeyh Sadi şöyle der: kendini iyilerden sandıkça kötü olursun. Kişi kendinden üstününü aramayı fırsat bilmelidir. Kendin gibisiyle vaktini ziyan edersin. Kendi benzerlerinin izinde ancak kendini beğenmişler yürür. Büyüklük gösteriş ve lafla olmaz. Yücelik dava ve kuruntuyla elde edilmez. Tevazu yüceliği artırır. Fakat gurur seni toprağa serer. Sen kendinden bahsetme ki seni başkaları övsün. Kendini övdüğün takdirde bunu başkalarından bekleme. Geçmişlerin iyiliklerini an ki senin de adını gelecekte ansınlar. Kıyısı görünmeyen bir suda yüzücünün gururu işe yaramaz. İlim silah gibidir. Düşman elinde zararı, dost elinde faydası olur. Yani İlim kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu artırır. Kibrin her çeşidi kötüdür. Maddi nimetlerle övünmek kötü olduğu gibi, manevi lütuf, ikram ve meziyetlerle gurura kapılmak da böyledir. Mesela ilminin çokluğu ve derinliğiyle övünenler büyük bir felaket içindedir. İmam-ı Gazali'nin buyurduğu gibi, alimin afeti kendini büyük görmesidir. Aynı şekilde çok ve sürekli ibadet yaptığını düşünerek kendisini üstün gören insanın durumu da acınacak bir durumdur. Zira böyle bir abidin kibirden kurtulmasının çok zor olduğu söylenmiştir. İnsanın soyu, mensup olduğu ırkı ve milliyetiyle kuru kuruya övünmesi de ahmaklıktır. Bir kimsenin kendisi iyi değilse bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar? Güzellik insanda kalıcı değildir. Geçici şeyle kibirlenmek başka bir ahmaklık çeşididir. Kibirli kimsenin güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. Güç ve kuvvette kibirlenmek cahilliktir. Çünkü muhtelif hayvanların kuvvetleri insanlardan daha fazladır. Servet ve mal mülkün çokluğu insanı kibre götürüyorsa, bilmelidir ki bu toprakta nice mağrur kral, sultan, padişah yatmaktadır. Hani onlardan geriye kalanlar? Unutmamalıdır ki kibir şirkin kardeşidir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kibir taşıyan kafada akıl bulamazsın. Osmanlı tarihinde hemen hemen bütün padişahlar tasavvuf terbiyesi almış, derviş meşrep bir ahlaka sahip olmuşlardır. Bir taraftan cihana hükmetmişler, diğer taraftan ilim, edebiyat ve sanatın muhtelif dallarıyla ilgilenmişler, zaman zaman da insanların arasına katılarak onların hallerine ve ihtiyaçlarına vakıf olmaya çalışmışlardır. Sultan II. Murat, vezirleriyle ilim ve tevazu üzerine konuşurlarken, alimler ve dervişler arasındaki farkın ne olduğu gündeme gelmiş. Vezirlerden biri, "Padişahım, bu iş konuşmakta olmaz, gidelim yerinde tahkik edelim," demiş. Tebliğli kıyafet, alimlerin meclislerini ziyarete gitmişler. Toplantının yapılacağı evin kapısında beklemeye başlamışlar. Vezir içeri girmek isteyen alimlerden birine yaklaşmış, "Efendim, kusura bakmayın, biz Anadolu'dan geldik. En bilgin alim kim diye merak ediyoruz. Bize yardımcı olabilir misiniz?" demiş. Soruyu duyan alim, tanımadığı veziri tepeden aşağı süzdükten sonra büyük bir gurur abidesi gibi, "En büyük alimin ben olduğumu söylüyorlar," deyip içeri girmiş. Biraz sonra ikinci alim gelmiş, o da benzer bir cevap vermiş. Üçüncüsü, "Beni nasıl tanımazsınız?" dercesine bir tavırla soruyu cevaplamaya bile tenessül etmemiş. Padişah onların hallerine çok üzülmüş. Derken aynı mekana dervişler gelmeye başlamış. Boynu bükük, mazlum görünüşte vezir bu kez onlara, "İçinizde en muttaki, takva sahibi, dindar olan kim?" diye sormuş. İlk gelen derviş, "Arkamdan gelen en üstünümüzdür," demiş ve içeri girmiş. Sonraki derviş, boynu bükük, zikir halinde, "Biz kimiz ki? Arkamdaki en muttaki zattır," diye cevap vermiş. Üçüncü gelense, "Hepsi benden önce içeriye girdiler. Onlar deryadır, ben günahkar bir dervişim," demekle yetinmiş. Bu cevaplar üzerine padişahın yüzü gülmüş. Velhasıl ilim, ibadet ve zikir gibi manevi nasiplerde insanın tevazuunu ve Allah'a yakınlığını artırmıyorsa, onun Allah'tan uzaklaşmasına sebep olabilir. Rivayet edilir ki Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a, "Ya Rabbi, sana insanların en sevimsizi hangisidir?" diye sorar. Cenab-ı Hak da, "Kalbi kibirli, dili sert ve kaba, imanı zayıf ve eli sıkı olan kimselerdir," buyurur. Rabbim cümlemizi kibir ve gurura kapılmaktan muhafaza eylesin. Alçak gönüllülüğü kendisine şiar edinen kullarından eylesin. Amin. Elif Mencet imzalı "Kibir Şirkin Kardeşidir" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de ilk olarak. Birlikteliğimize devam ediyoruz bir mülakatla. Daha önce aktardığımız mülakatın son bölümünü paylaşacağız bu akşam. Urfa'nın hizmetkar ablası Afra Nazan Boyraz Hanımefendi ile mülakat 5. "Odun yanarsa kül olur, gönül yanarsa kul olur" başlıklı daha önceki sayılarda başladığımız mülakatın 5. ve son bölümünü paylaşacağız inşallah. Akademisyenlik hayatınız bitince manevi hizmetlerinize yoğunlaştınız galiba. Evet, daha çok yoğunlaştım. Sohbetlerim arttı. Yolumuz için muhabbetle gayret ediyordum. İşte o zaman fark etmeden bugünlerimizin tohumlarını atmışız. Urfa'nın köklü, yerli aileleri hep ihvanımızdı. Hepsiyle çok güzel bir bağ kurmak nasip oldu. Akademi bitince sohbet okuyuculuğu vazifem başladı. 3 kişiyle sohbete başladım. 2 hafta sonra grubumuz 50 kişi oldu. Sonra o 50 kişi 100 kişi oldu. Sayı arttıkça sohbet gruplarımı bölmeye başladım. Her ayırdığım grup en az 50 kişi oluyordu. Haftanın her günü bir günde 2 sohbet yapıyordum. Urfa'da evler çok büyüktür. Muhabbetle İhvan Hanım ve gençlerimiz öyle artıyordu ki o büyük evler dolup taşıyordu. Çok ciddi bir genç nesil yetişti o dönemde. İşe giderken çok yorulurdum. Sabahları işe gitmek için evden çıkmak nefsime ağır gelirdi. Bu manevi hizmette daha çok mesai ve daha çok enerji harcamama rağmen yorulmak nedir bilmiyordum. Öyle bir manevi lezzet alıyordum ki anlatamam. Hizmetlerimiz öyle bereketlendi ki dokunduğumuz insan sanki yeşeriyordu. Musa Efendimizin sözü adeta tecelli ediyordu. Daha sonra hizmetimizin bereketi görüldükçe Osman Efendimiz bizi önce Gaziantep'le daha sonra da Diyarbakır'la vazifelendirdi. Daha sonra bu halkaya Adıyaman ve benzeri çevre illerde eklenmeye başladı. Üstadımızın "Gittiğin yerlere muhabbetini ve heyecanını taşı" ifadesi bize kuvvet veriyordu. Mehmet Parmaksız amca, beyim ve ben her hafta sonu il dışına sohbetlere gidiyorduk. Köylere varana kadar gidiyorduk. Biz gayret ettikçe himmetle sayımız binlerin üstüne çıkmaya başladı. Her kesimden gençler gelirdi sohbetlerimize. Bizim evladımız olurdu hepsi. Çok sabrederdik. 10 yıl uğraştığımız evlatlar olurdu. Lakin sonunda bizim olurlardı. Sabır ve muhabbet bizim harcımızdı elhamdülillah. Her sohbet öncesinde mutlaka hazırlanırdım. Büyüklerimizin eserlerinden tek tek okur, ortak bir metin hazırlardım. Büyüklerimizin bir eserini de teberrüken mutlaka önüme alırdım. Hala da öyle devam etmekte. Gayretimizin bir sebebi de biz Urfa'da geçiciyiz, buranın gençleri yetişsin, bizden sonra davayı omuzlasınlar düşüncesiydi. Şimdi düşünüyorum da Allah bizi Ankara'da Urfa için yetiştirmiş. Orada hizmetin bütün aşamalarının nasıl kurulduğunu ve işlediğini görmüştüm. Mehmet amcaya, "Efendim kreş açalım, okul açalım, yurt açalım" diyordum. Bu hayallerimi sohbette hanımlara da aşılıyordum. Sonra hanımlarla halis bir niyette kolları sıvadık. Osman hocamızın isteğiyle koçlardan, yani kabiliyetli genç hanımlardan bir ekip kurduk. Bunlara Çınarlar ismini verdik, yetiştirdik. Bu kardeşlerimize, "Siz çınarsınız, size kırmak, kırılmak, yorulmak yasak. Siz hizmetin başında ve içinde olacaksınız" dedik. Sonra bu çınarlar kendi ekiplerini oluşturdu. Hanımlarla evlerden topladığımız hamur tahtaları ve oklavaları alıp 5 kat merdiven çıkıyorduk. Sırayla bir kardeşimiz evini açar, orada gönüllü kardeşlerle mantı yapardık. Evlerinde oturan hanımlar İslam için gayret etmenin, hizmet etmenin zevkine varıyordu. Artık hizmet gayesiyle evlerinden çıkıyorlardı. Hizmetlerimiz çoğaldıkça bir mekana ihtiyaç duyuldu. Bu niyette bir hizmet evi almaya karar verdik. Çok kıymetli bir ablamız kolundan bileziğini çıkardı. "Alın, ilk maya benden olsun" dedi. Onun bu ihlasla attığı ilk adım sonrasında diğer gönüllü kardeşlerimizin gayretleriyle yaptığımız içli köfte, mantı gibi ürünleri satarak ilk hizmet evimizi satın aldık. Elhamdülillah, o eve daha sonra üstadımız da geldi. "Kızım, bu ev küçük ama Urfa'nın kalbi, Erkam'ın evi olmuş" dediler. O küçücük evde Urfa'nın çekirdek nesli yetişti. Her salı orada toplanıyorduk. Kardeşleri kapıda "Hoş geldiniz, Urfa'nın canları, balları, gülleri" diye karşılıyorduk. Bir müddet sonra insanlar oraya terapi olmak için gelmeye başladılar. Haftada 500 kişi o evde ağırlanıyordu. Çocuk, genç, üniversite grupları, hizmet ekipleri, çalışan sohbetleri. Çınarlar grubundan sonra genç nesilden Şebnemler ekibini kurduk. Onu da Süreyyalar takip etti. En az 50 kişiden oluşan bu gruplar, gönüllülük esas alınarak yaşlarına ve meşretlerine göre oluşturuldu. Biz onlara 7-24 nöbetçi ihvan diyorduk. Nöbetçi ihvan şu demek: aldığı vazifeyi muhabbetle yapan, neden ben yapıyorum demeyen, gayretli ve her an hazır ve nazır olanlar. Yüz Akı, Gülbe Şeker, Kreş gibi Gül Ruh Gençlik Merkezleri grupları da aynı gayeyle hizmete geçti. Bu ekiplerin çalışmaları neticesinde Faslı Şifa Kültür Merkezi kuruldu. Urfa'mızın her semtine bir mekan projesiyle yola çıkmıştık. Hedefimizi bu mekanlarda nasiplilerin gönüllerine dokunmak, onları milli ve manevi değerlerle buluşturmaktı. Kültürümüzü bir sonraki nesle aktarmaktı. Urfa'nın hayatlı yani iç avlulu bir evini restore ederek Faslı Bahar Kültür Merkezi'ni kurduk. Ardından Evladı Fatihan, Hane-i Saadet ve Katre-i Vefa Kültür Merkezlerini kurduk. Ardından aşevimiz hizmete başladı. Yalnız bu aşevinin diğerlerinden farklı bir özelliği var. İsmi Uçan Aşevi. Bu devirde sözler artık tesir etmiyor. İstedik ki helal lokmanın enerjisiyle ikramlarımız her yiyene manen şifa olsun. Yemekleri hazırlarken dua ediyoruz. Allah'ım, bu yemekleri yiyen kardeşlerimize, gençlerimize tevbe nasip et. Namaz sevgisi, tesettür sevgisi ver. İslam'ın kaderinde hayırlı rol oynamayı nasip eyle. Uçan Aşevi'nde haftanın belirli günlerinde farklı gruplardan gençler, çalışanlar, yetimler, dullar ve benzeri yaklaşık 1000 kişi doyuyor. Ciddi bir genç nesil oluşturdunuz. Bunu nasıl başardınız? Gençlerle meşgul olan kurumlarımıza örnek olması kabilinden birkaç metot verebilir misiniz? Sohbetin ötesinde onlarla tek tek ilgilenmek birinci prensibimizdi. Öğrencileri tek tek tanımaya gayret eder ve mutlaka problemlerini çözmeye odaklanırdık. Zaten üstadımız da hep der ya, problemini çözdüğünüz insan sizin insanınızdır. Mesela Doğu kültürü ataerkil bir yapıya sahiptir. Bu görüş son yıllarda biraz daha yumuşadıysa da hanımlar ve kızlar biraz geri plandaydı. Onlara ne kadar değerli olduklarını her daim hissettirdik. Başarabilecekleri duygusunun aşılanması çok mühimdi. Onlara hepimizin Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğumuzu ve İslam'ı temsil vazifemizin olduğunu çok anlatırdım. Toplum içinde iki kelime konuşmaya çekinen genç hanımlarımız yetiştiler, şimdi hepsi de çok güzel birer hatip ve sohbet okuyucusu oldular. Hepsi birer dava arkadaşımız oldu. Hepsi İslam davası için çok güzel gayret ediyorlar. Afra ablacığım, malumunuz artık hemen hemen her şehirde üniversiteler kuruldu. Ailelerinden uzak kalmanın rahatlığı ve nefsani tuzakların buralarda daha çok kurulması sebebiyle nice gencimiz üniversite ortamında kayboluyor. Ama İstanbul, Ankara, Urfa, Konya vesaire bazı şehirlerimizdeki kurumlarımız haricinde birçok yer gençlere ulaşamıyor veya gönüllerine dokunamıyor. Sizler bu köprüyü kurmuş, gönüllere dokunmuş bir hizmet eri olarak bu hususta neler tavsiye edersiniz? Öncelikle ihlasla gençleri çok sevmeli ve onları kazanmaya niyet etmeli. Onların her derdini kendi evladınızın derdi gibi görüp çözmeye gayret etmeli. O çocuk seni ailesinden bir parça olarak görmelidir. Biz bir üniversite evi açtığımızda kollarımızı sıvar, evin temizliğini onlarla beraber yaparız. Hiçbir zaman onların hocası olmadım, hep Afra ablaları oldum. Gençler tatlı sertten, sahiplenilmekten hoşlanırlar. Onlar bizim gönlümüzde anne sevgisini buldular. Bu fedakarlıklardan sonra, evlatlar bakın sizin için bu kadar emek verildi. Siz de evimizin kurallarına riayet edeceksiniz. Biz sizin aileniz olduk. Aileniz sizi bize emanet etti. Şu saatten sonra sizin dışarıda gezmeniz doğru değil derdik. Onlar dışarıda gaflet mekanlarına takılmasınlar diye her cuma gecesi muhabbet gecesi yapardık. Önce evlatları çok güzel ikramlarla doyururduk. Arkasından güzel ve maneviyatlı bir sohbet, sonra da sesi güzel olan evlatlarla bir ilahi meşki. Biz bunları büyük büyük gençlik merkezlerinde yapmadık. Onlar yoktu o zaman. Bunları Urfalılar evlerini açardı, bu evlerde yapardık. Evlerimiz bir medreseye, manevi bir üniversiteye dönmüştü. Sohbete gelen hanımlar aşkla, muhabbetle evlerini açarlardı. İkramları hep beraber hazırlardık. Hiç restoranlarda falan ağırlamazdık yani. Bu sofralarda fıkıh, tarih, tasavvuf neler neler anlatılırdı. Burada sohbet yapan kişiye de çok iş düşüyor. Gönlünü katacak ve gençliğin dertlerinden haberdar olacak biri olması çok önemli. Üniversite evlerine her gün yemek taşırdık. Bu yemekleri de sohbetlerden gönüllü hanımlar yapardı. Şimdi her gün bir üniversite evine taze pişmiş ev yemeği giderse bu üniversite talebesine nasıl tesir eder bir düşünün. Muhabbetimiz öylesine taşardı ki kızlarımız üniversiteden mezun olup gidince dahi tayinlerini Urfa'ya aldırıp geri gelmek isterlerdi. Bir diğer mevzu bizde gönüllülük esastır. Beyi istemeyeni hizmete zorlamayız. Kim ne kadar yapabilecekse, aksi olursa orada bereket olmaz. Birçok vakıf işlerinde biz idari olarak şöyle karar aldık. Siz de fedakarlık yapın, sizin hizmetiniz olsun denir. Bence bu yanlış. Şöyle bir hizmet var. Gönüllü olarak kimler ne kadar katkıda bulunabilir diye sorulmalıdır. Kimisi 2 saat yapar, kimisi 5 saat, kimisi 10 dakika. O zaman problem çıkmaz, çatışma olmaz. Maşallah, Rabbimiz hizmetlerinize daha da bereket ihsan eylesin. Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz? Elhamdülillah Urfa'da yerimize bırakacağımız güzel bir genç nesil yetişti. Afra ablaları olmadan da devam ederler diye ümit ediyorum. Bütün bunlar himmet, dua ve gayretle oldu. Rabbim isteyen bütün şehirlerimize nasip etsin. Şebnem dergimiz vasıtasıyla demek isterim ki, bir olalım, birlik olalım, sevelim, sevdirelim, dinimiz için, yolumuz için çok gayret edelim. İnşallah. Aile hayatımıza çok kıymet verelim. Ailelerimize sahip çıkalım. Neyle başlamıştık söze? Yanmak var, yanmak var. Odun yanarsa kül olur, gönül yanarsa kul olur. Rabbim sizlere de güç kuvvet versin, daha güzel hizmetlere anahtar eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Urfa'nın hizmetkar ablası Afra Nazan Boyraz hanımefendi ile yapılan mülakatı paylaştık. Odun yanarsa kül olur, gönül yanarsa kul olur başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Aynı zamanda bu mülakat 5. ve son bölümüyle bugün programımıza dahil oldu. Evet, bu mülakat serisini de Afra Hanım'la yapılan bu seriyi de noktalamış olduk. Şebnem Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından aktardık yazılarımızı bir başka programda. Yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.